Ayrım 4, Toplumsal Yaşamda Kadın, sayfa 129. Amaç 4, Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi neden önemlidir? Bireylerin yerel ve merkezi yönetim organlarına seçilecek kişileri oylarıyla belirleyebilme ve buralara seçilmek için aday olabilme hakları seçme ve seçilme hakkı olarak tanımlanmaktadır. Ancak parlamentodaki durum incelendiğinde kadın erkek eşitliğini anayasa ve yasalarına geçirmiş ilk devletlerden biri olan Türkiye, karar mekanizmalarında yasal alandaki bu gelişmeleri kadınlar açısından toplumsal ve siyasal yaşama tam olarak yansıtamamıştır. Türkiye'de seçme hakkının kullanılmasında kadınlar ve erkekler arasında fark olmamasına karşın kadınların seçilme hakkını yeterince kullanabildiklerini söylemek mümkün değildir. Bu durumda kadınların karar alma mekanizmalarına girmedikleri için toplumda kadınların yaşadıkları sorunlara çözüm getirmelerini engellemektedir. Kadınlar parlamentoda seslerini duyuramamaktadır. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Türkiye'de parlamentoya en çok kadın milletvekili hangi dönemde girmiştir? A. 1935-1939 dönemi. B. 1939-1943 dönemi. C. 1954-1957 dönemi. D. 1977-1980 dönemi. E. 1999-2002 dönemi. Cevap A. 1935-1939 dönemi. Soru 2. Türkiye'de kadın milletvekilleri kadın sorunlarıyla hangi dönemde daha çok ilgilendiler? A. Cumhuriyet'in ilk yıllarında. B. Tek partili dönemde. C. Çok partili dönemin başlangıcında. D. 1980-1990 yılları arasında. E. 1990'lı yıllarda. Cevap E. 1990'lı yıllarda. Soru 3. Kaç çeşit siyasi hak kullanış biçimi vardır? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Cevap B. 2. Soru 4. Türkiye'de kadınlara genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı hangi tarihte verilmiştir? A. 1923. B. 1925. C. 1934. D. 1960. E. 1980. Cevap C. 1934. Soru 5. Dünyada kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Almanya. B. Türkiye. C. İtalya. D. Yeni Zelanda. E. Amerika. Cevap D. Yeni Zelanda. Soru 6. Türkiye'de kadınların parlamentoda temsili ilk olarak hangi tarihte büyük oranda azalmıştır? A. 39. B. 46. C. 50. D. 65. E. 73. Cevap B. 46. Soru 7. Türkiye'de ilk kadın başbakan hangi tarihlerde görev yapmıştır? A. 1983-1987. B. 1987-1991. C. 1993-1995. D. 1995-1999. E. 1999-2002. C. 1993-1995. 8. Türkiye'de kadınlar parlamentoda en çok yüzde kaç oranında temsil edilmiştir? A. %2,5. B. %3,2. C. %4,5. D. %6.3, E %10. Cevap C %4.5. Soru 9. Türkiye'de siyasi partilerde ilk kota uygulaması hangi tarihlerde gerçekleşmiştir? A 1980, B 1987, C 1990, D 1995, E 2000. Cevap C 1990. Soru 10. Dünyada kadınların siyasal temsili açısından en başarılı ülkeler hangileridir? A. İskandinav ülkeleri, B. Amerika ülkeleri, C. Afrika ülkeleri, D. Avrupa ülkeleri, E. Asya ülkeleri. Cevap A. İskandinav ülkeleri. Ünite 8. Kadın haklarında temel yaklaşımlar. Özet. Amaç 1. İnsan hakları tarihsel süreç içerisinde nasıl gelişmiştir? İnsan hakları kavramı 18. yüzyılda aydınlanma felsefesi düşünürlerinin özellikle doğal hukuka dayalı düşünce sistemleri çerçevesinde gelişerek güçlenmiş ve 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve 1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirisi ile bir dönüm noktasına ulaşmış ve bu sözleşmeleri izleyen başka sözleşmelerle insanın doğuştan bir takım temel haklara sahip olduğu kabul edilmiştir. Günümüzde ise insan haklarını içeren bildirgelerin en önemlilerinden birisi 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din ve benzeri bir ayrım gözetilmeksizin herkesin insan hak ve özgürlüklerinin tümüne sahip olduğu belirtilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesidir. Amaç 2. İnsan hakları kadın haklarını ne ölçüde kapsar? 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kadın erkek herkesin insan hak ve özgürlüklerinin tümüne sahip olduğu belirtilmekle birlikte kadınlar 20. yüzyılın ilk yarısında sözü edilen bu evrensel insan haklarından yeterince yararlanamamışlardır. Bunun da en önemli nedeni toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin modern toplumlara özgü temel ayrımlarından biri olan özel alan, kamusal alan ayrımında yeniden üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim bu ayrım kadınların temel sorumluluk alanları olarak görülen özel alana kapanmalarına ve kamusal alanlardaki insan hak ve özgürlüklerinden erkekler kadar yararlanamamalarına yol açmıştır. Buna ek olarak yukarıda sözü geçen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin de yalnızca kamusal alanda yaşanan hak ihlalleri üzerinde durması, özel alanda yaşanan hak ihlallerine ise özel olması nedeniyle müdahale etmemesi toplumda cinsiyet temelli hak ihlallerini öncelikle aile içerisinde uğrayan kadınların durumunu daha da zorlaştırmıştır. Bu açıdan bakıldığında 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde kadın haklarının yeterince kapsanamadığı öne sürülebilir. Amaç 3. Kadın hakları neden genel insan haklarından ayrı ele alınmaktadır? 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insan haklarında ulaşılan en üst aşamalardan biri olmasına karşın, kadın hakları konusunu özgün yönleriyle ele almaması nedeniyle, özellikle özel alan olarak kabul edilen aile içerisinde, kadınların cinsiyete dayalı olarak yaşadıkları hak ihlallerinin giderilmesi konusunda yetersiz kalmıştır. Bu durum, kadın hakları konusunun söz konusu insan hakları içerisinde ayrı ve özgül bir çerçevede ele alınmasını gerekli ve zorunlu kılmıştır. Bunun sonucunda özellikle 1970'lerde feminist hareketin yükselişiyle birlikte insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kadın haklarını daha özgül bir çerçevede ele alacak şekilde genişlemiş ve gelişmiştir. Amaç 4. Kadın haklarının dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişme süreci nasıl gerçekleşmiştir? Dünyada kadın haklarının gelişim süreci ilk olarak 1789 Fransız İhtilali'nden sonra erkeklerle eşit haklara sahip olmak isteyen ve bu alanda mücadele veren kadın yazarlar ile birlikte başlamıştır. kadınların erkeklerle eşit hak arama mücadelesi, modernleşme sürecindeki gelişmelerle birlikte 19. yüzyılın ortalarında bir grup kadının bir araya gelerek ilk kadın hakları hareketini başlatmaları ile birlikte giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. 20. yüzyılda giderek yoğunlaşan kadın hakları hareketi, bu yüzyılda kabul edilen insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin kadın haklarını daha özgür bir çerçevede ele alacak şekilde genişlemesi ve gelişmesine yol açmıştır. Türkiye'de ise Osmanlı döneminde kadın haklarından büyük ölçüde yoksun olan kadınlar, Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte en temel insan haklarına kısa sürede kavuşmuşlardır. Ancak kadınlar bu hakları mücadele ederek elde etmemişlerdir. Bu hakları sağlayan yeni kurulan devletin kendisi olmuştur. Bu da kadın hakları hareketinin uzun bir dönem erkek egemen yapıları sorgulamayan bağımlı bir hareket olarak gelişmesine yol açmıştır. 1980'ler ile birlikte ise kadın hareketi bağımsız ve özerk bir hareket olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve bu eşitsizliğin oluşumunda özellikle erkek egemen yapıların rolünü sorgulayan gerçek benliğine kavuşmayı başlamıştır. Amaç 5. Kadın haklarının gelişiminde günümüzde gelinen son durumu nedir? 1979'da uluslararası bir sözleşme olan CEDAW'ın kurulması ile birlikte kadın hakları günümüzde özgün yönleriyle ele alınmaya başlamıştır. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmaya ve kadınların insan haklarını korumaya yönelik uluslararası hukuk düzeyinde hazırlanmış olan bu sözleşme, her geçen gün daha çok hız kazanan kadın hakları mücadelesiyle birlikte, aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok toplumda mevcut olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kadınların lehine olacak şekilde uluslararası düzeyde değiştirmeye başlamıştır. Öte yandan bu sözleşme kadın hakları açısından oldukça önemli kazanımlara yol açmakla birlikte bu kazanımların uygulanmasında her ülkede mevcut olan farklı koşullar ve özellikle kültürel etkenler nedeniyle günümüzde pek çok ülkede gelinen noktanın halen istenilen düzeyin çok gerisinde kaldığı da bilinmektedir.
Kendimizi sınayalım. Birleşmiş Milletler tarafından kadınların statüsünü yükseltmek ve kadın haklarını teşvik etmek amacıyla oluşturulan Kadının Statüsü Komisyonu hangi tarihte kurulmuştur? A. 1848, B. 1946, C. 1948, D. 1956, E. 1958. Doğru cevap B. 1946. 2. Birleşmiş Milletler tarafından 1979'da uluslararası düzeyde kurulan ve İngilizce adıyla kısaca CEDAW olarak anılan kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A. Kadın haklarının özgün yönlere sahip olduğunun anlaşılması. B. Daha önce insan haklarına ilişkin olarak oluşturulan uluslararası sözleşmelerin kadınları cinsiyete dayalı hak ihlallerine karşı koruyamaması. C. İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeleri özgür kadın haklarını kapsayacak şekilde genişletme çabaları. D. Kadınları kamusal alanın yanı sıra özel alanda da karşılaştıkları hak ihlallerine karşı koruma çabaları. E. Kadınları erkeklerden daha üstün ve ayrıcalıklı konuma getirecek kadınlara özgü haklar oluşturma çabası. Doğru cevap E. Kadınları erkeklerden daha üstün ve ayrıcalıklı konuma getirecek kadınlara özgü haklar oluşturma çabası. 3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kadınların statülerinin erkeklerle eşitlenmesinde siyasal alanda yapılan reformlardan biridir? A. Kadınlara ilk defa boşanma hakkı tanıyan 1917 tarihli kararname. B. 1924 tarihli Tevhid-i Tetrisat Kanunu. C. 1925 tarihinde kabul edilen Kıyafet Kanunu. D. 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasanın kabulü. E. 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu. Doğru cevap D. 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasanın kabulü. 4. Dünyada kadın haklarının gelişimi açısından büyük önem taşıyan ve kısaca CEDAW olarak bilinen uluslararası sözleşme Türkiye'de hangi tarihte imzalanmıştır? A. 1980, B. 1985, C. 1990, D. 1995, E. 2000. Doğru cevap B. 1985. 5. Kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun maddesi hangi tarihte Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir? A. 1980, B. 1985, C. 1990, D. 1995, E. 2000. Doğru cevap C. 1990. 6. Kronolojik olarak kadınlara erkeklerle eşit hak ve özgürlükler tanıyan ilk sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? A. 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi. B. 1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi. C. 1946 tarihli Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi. D. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. E. 1979 tarihli Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi. Doğru yanıt D. 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. 7. Osmanlı döneminde feminist nitelikte kurulan ilk derneklerden biri olan Müdafaa-i Hukuki Nisvan Derneği aşağıda verilen hangi tarihte kurulmuştur? A. 1896, B. 1898, C. 1913, D. 1914, E. 1917. Doğru yanıt C. 1913. 8. Türkiye'de kadın hareketinin kurumsallaşması açısından önem taşıyan kadının statüsü ve sorunları genel müdürlüğü aşağıda verilen hangi tarihte kurulmuştur? A. 1980, B. 1985, C. 1990, D. 1995, E. 2000. Doğru yanıt C. 1990. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kadınların statülerinin erkeklerle eşitlenmesinde ekonomik alanda yapılan reformlar arasında yer almaktadır? A. 1966 yılında eşit değerde iş için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliğini sağlayan 1951 tarihli ve 100 sayılı ILO Sözleşmesi'nin onaylanması. B. 1952 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde ana çocuk sağlığı hizmetlerin verilmeye başlanması. C. 1965'te gebeliği önleyici araçların satış ve dağıtımının serbest bırakılmasını ve tıbbi zorunluluk halinde kürtaj hakkı tanınmasını düzenleyen nüfus planlaması ile ilgili kanunun çıkarılması. D. 1989'da kadınların kaymakamlık sınavlarına girme hakkının tanınması. E. 1996 yılında Medeni Kanun'da yapılan değişiklikle kadının evlendikten sonra kocasının soyadının yanında kendi soyadını da kullanabilmesinin sağlanması. Doğru yanıt A. 1966 yılında eşit değerde iş için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliğini sağlayan 1951 tarihli ve 100 sayılı ILO Sözleşmesi'nin onaylanması. 10. CEDAW olarak bilinen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından ilk kabulü esnasında konan çekinceler daha sonra hangi tarihte kaldırılmıştır? A. 1989, B. 1990, C. 1995, D. 1999, E. 2000. Doğru yanıt D. 1999. Ünite 9. Kadına yönelik şiddetin boyutları. Şiddet nedir ve ne şekilde açıklanmaktadır? Şiddet, belli kişi ve kişilere bedensel, duygusal ve ruhsal olarak zarar vermeye yönelik bireysel ya da toplu saldırgan davranışların tümüne denir. Şiddeti açıklamaya çalışan yaklaşımlar, şiddetin kaynağını genetik yapı veya hormon yapısı gibi biyolojik etkenler, bozuk kişilik tipleri gibi psikolojik etkenler ya da gelir düzeyi, eğitim düzeyi, aile yapısı, gelenek, görenek ve toplumsal değerler gibi sosyal etkenlerin önemiyle açıklamaktadırlar. Kadınlara yönelik şiddet ne derece yaygındır ve ne çeşit şiddet türlerini içerir? Az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerde yaşayan kadınlar, alt, orta ve üst gelir grubunda olan kadınlar, kırsal ve kentsel kesimde yaşayan kadınlar, tüm yaş gruplarındaki eğitimli ve eğitimsiz kadınlar, evli, bekar, dul ve boşanmış kadınlar ve son olarak çalışan ve çalışmayan tüm kadınlar, fiziksel, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet türlerinin tümünü kapsayan aile içi şiddete değişik oranlarda maruz kalabilmektedirler. Erkek egemen toplumsal yapı kadına yönelik şiddeti nasıl meşrulaştırmaktadır? Erkek egemen toplumsal yapı, toplumsal yaşamımızdaki kurumların, kuralların, rollerin ve toplumsal ilişkilerin erkeklere daha çok avantajlar sağlayacak şekilde düzenlenmesidir. Bu düzenlemelerde kadınlar ve erkeklerden kendi toplumsal cinsiyetlerine uygun rol ve davranışlarda bulunmaları istenir. Toplumsal cinsiyet rollerine uymayan bir davranış söz konusu olduğunda bireyler sosyal ve kültürel açıdan belli yaptırımlarla karşılaşırlar. Kadınlar, erkek egemen toplumsal yapıları zorladığı ölçüde şiddete maruz kalabilmektedir. Toplumumuzda kızını dövmeyen dizini döver, kocanın vurduğu yerde gül biter, kocamdır, döver de, sever de gibi özdeyişler, erkek egemen kültürel norm ve değerlerin kadına yönelik şiddeti nasıl meşrulaştırdığına örnek olarak verilebilir. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin boyutları nelerdir? Türkiye'deki suç istatistiklerine bakıldığında okur yazar olmayan, dışarıda ücretli çalışmayan, mesleki bilgi ve becerisi olmayan, ekonomik yönden kocasına bağımlı olan, 4 veya daha fazla çocuk sahibi olan ve kırsal kesimlerde yaşayan kadınlar daha fazla şiddete maruz kalmaktadırlar. Ekonomik, sosyal, kültürel ve içsel yetersizlik kadını erkeğin karşısında güçsüz bırakmakta ve bu güçsüzlük kadının daha fazla şiddete uğramasına neden olmaktadır. Sosyal güvence sistemi açısından bakıldığında da kadın erkeğe bağımlıdır. Türkiye'de kadına yönelik şiddet sorununun çözümü için ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Aile Araştırma Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün şiddete uğrayan kadınlara ve çocuklara destek hizmeti vermek üzere açtığı kadın konuk evleri, Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü bu sorunun çözümü için kurulan kurumlardandır. Ayrıca 1980'lerden itibaren kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik önemli sivil toplum girişimleri, çeşitli vakıf ve dernekler de ortaya çıkmıştır. Kadın sorunlarının çözümüne yönelik olarak kadınlar tarafından kurulan sivil toplum örgütlerinin temel amacı hem kadını şiddetten korumak hem de onu toplumsal ve ekonomik yaşamda daha güçlü hale getirmektir. Kendimizi sınayalım. Şiddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Şiddet saldırgan bir davranıştır. B. Şiddet tüm toplumlarda görülen bir davranış türüdür. C. Kadınların büyük çoğunluğu şiddete uğramaktadır. D. Şiddet içgüdüsel bir davranış olduğu için kontrol altına alınamaz. E. Kadına yönelik şiddetin oluşumunda erkek egemen yapının rolü büyüktür. Doğru cevap D. Şiddet içgüdüsel bir davranış olduğu için kontrol altına alınamaz. 2. Şiddeti siyasal ve hukuksal nedenlere bağlı olarak açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Liberal feminizm. B. Sosyalist feminizm. C. Radikal feminizm. D. Kültürel feminizm. E. Postmodern feminizm. Doğru yanıt A. Liberal feminizm. 3. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik ekonomik şiddet türüne bir örnek değildir? A. Kadının dışarıda ücretli çalışmasına izin vermemek. B. Kadını zorla çalıştırmak. C. Kadına harçlık vermemek. D. Kadının tedavisi için gerekli olan sağlık harcamalarını yapmamak. E. Kadını aşağılamak ve küçük düşürmek. Doğru yanıt E. Kadını aşağılamak ve küçük düşürmek. 4. Kadına yönelik şiddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yalnızca kadın olmaları nedeniyle tüm kadınlar şiddetin belirli biçimlerine belirli ölçülerde de olsa uğramaktadırlar. B. Kadınların tümü şiddete aynı ölçülerde uğramaktadırlar. C. Bekar olmak kadınları çok defa aile içi şiddete karşı koruyabilmektedir. D. Yalnızca eğitimsiz ve çalışmayan kadınlar değil, eğitimli ve çalışan kadınlar da şiddete uğrayabilmektedir. E. Kadın, erkek egemen toplumsal yapının normlarını zorladığı ölçüde şiddete uğrayabilmektedir. Doğru yanıt C. Bekar olmak kadınları çok defa aile içi şiddete karşı koruyabilmektedir. 5. Kadına yönelik aile içi şiddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Aile, kadına yönelik şiddetin en yoğun olarak uygulandığı kurumdur. B. Aile içi şiddette fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik tüm şiddet türleri görülebilmektedir. C. Aile içi şiddet yalnızca kadınlara yöneliktir. D. Aile içi şiddetin oluşumunda kültürel değerler önemli bir rol oynamaktadır. E. Kadına yönelik aile içi şiddetin en önemli nedenlerinden biri erkek egemen toplumsal yapıdır. Doğru yanıt C. Aile içi şiddet yalnızca kadınlara yöneliktir. 6. Şiddeti bozuk kişilik yapısı ile açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyolojik yaklaşım. B. Biyolojik yaklaşım. C. Fizyolojik yaklaşım. D. Psikolojik yaklaşım. E. Bireyci yaklaşım. Doğru yanıt D. Psikolojik yaklaşım. 7. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin ortak özellikler açısından doğru bir ifade değildir? A. Az gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde yaşayan kadınlar da şiddete maruz kalmaktadırlar. B. Yalnızca alt gelir grubunda değil, orta ve üst gelir grubunda olan kadınlar da şiddete maruz kalmaktadırlar. C. Kırsal kesimlere oranla kentlerde yaşayan kadınlar çok daha az şiddete maruz kalmaktadırlar. D. Eğitimsiz kadınların yanı sıra eğitimli kadınlar da şiddete maruz kalabilmektedirler. E. Yalnızca evli kadınlar değil, bekar kadınlar da şiddete maruz kalmaktadırlar. Doğru yanıt C. Kırsal kesimlere oranla kentlerde yaşayan kadınlar çok daha az şiddete maruz kalmaktadırlar. 8. 1997 yılında kurulan ve kadınları kamusal alanda, özellikle de siyasal alanda daha fazla söz sahibi yapabilmek amacıyla siyaseti kadınlara veya kadınları siyasete hazırlama ilkesiyle yola çıkan kadın derneği aşağıdakilerden hangisidir? A. Kader. B. Mor Çatı Kadın Sığınağı. C. Kadal. D. Kalder. E. Uçan Süpürge. Doğru yanıt A. Kader. 9. Kadının aşağılanması, eve hapsedilmesi ve çevresiyle olan iletişiminin kesilmesi şeklinde şiddet uygulaması aşağıda verilen şiddet türlerinden hangisine örnek teşkil eder? A. Cinsel şiddet. B. Psikolojik şiddet. C. Fiziksel şiddet. D. Ekonomik şiddet. E. Biyolojik şiddet. Doğru yanıt B. Psikolojik şiddet. 10. Erkek egemen toplumsal yapıyı, patriarki, kadına yönelik şiddetin kaynağı olarak gören ve bu nedenle erkeğin egemen olduğu toplumsal ilişkiler sona ermediği müddetçe kadına yönelik şiddetin kolayca ortadan kalkmayacağını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Radikal feminist yaklaşım. B. Sosyalist feminist yaklaşım. C. Dual sistem yaklaşımı. D. Liberal feminist yaklaşım. E. Marksist feminist yaklaşım. Doğru yanıt A. Radikal feminist yaklaşım. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 163.